Ayrım 35.
Bölgedeki birkaç özel ortaokula yaklaştıktan ve yaşım büyük olduğu için geri çevrildikten sonra sonunda Lilongwe'deki Presbiteryen misyonerler tarafından yönetilen Afrika İncil Koleji Hristiyan Akademisi'ne kabul edildim. Müdür Chuck Wilson, Kaliforniya'dan gelen bir Amerikalı, öğretmenim Lorelli McLean de Kanadalıydı. Çoğu lise öğrencisinden geri kalmış olmama rağmen Bayan McLean ve Bay Wilson beni kabul etme konusunda bir şans verdiler. Bayan McLean'in bir şartı vardı. Her gün okuldan ayrıldığımda evdeki yoksul ortamıma geri dönmeyecektim. Lilongwe'de oturmak için iyi bir yer bulmak zorundaydım. Şehirde hiç akrabam olmadığından Gary kendi evinde bana bir oda önerdi. Gary'nin evinde kendi yatak odam ve ders masam oldu. Evin işlerini yapan Nancy, evi özlememem için bol miktarda sima yememe de dikkat ediyordu. Her şey harikaydı ama şehirde olduğumuz için haftada birkaç kez elektrik kesiliyordu. Öyle zamanlarda köyüme elektrik getirmek için aşmak zorunda kaldığım onca zorluktan sonra başarıya ulaşmışken karanlıkta oturduğumu düşünmekten kendimi alamıyordum. Geri gittiğim her yere bir yel değirmeni taşımam gerektiğini söyleyerek takılıyordu. Zaman içinde Geri benim için harika bir dost ve öğretmen oldu. İngiltere'de tatil uçuşları yapan bir özel pilottu. Sonra Kanada'da yaşarken helikopterlerde çalışmıştı. Dolayısıyla motorlar ve diğer birçok şey hakkında ona bir sürü soru soruyordum. Bazen akşam yemeğinden sonra Geri bana helikopterlerin nasıl çalıştığını, pervanenin o ağır makineleri nasıl kaldırdığını ve arkadaki pervanenin aracın olduğu yerde dönmesini nasıl engellediğini anlatıyordu. İngilizce bilgimi ilerletmeme, özellikle biz Şikeva konuşanların sık sık karıştırdığı bir konu olarak L ve R harflerini telaffuz edişimi düzeltmeme de yardım ediyordu. Gary'nin bana daha iyi gösterebilmesi için bu dersler bazen banyo aynasının karşısında yapılıyordu. Pekala William, şimdi dilime bak ve söyle. Birlikte, birlikte, birlikte, birlikte. Biraz daha çalış olacak. ABCCA'deki derslerimde internet üzerinden izlediğimiz Amerika kaynaklı bir uzaktan öğrenim müfredatı kullanılıyordu. Daha birkaç ay öncesine kadar hayatımda hiç interneti görmemişken şimdi Colorado'daki öğretmenlerimle konuşmak için her gün kullanıyordum. Lisedeki sınıfım küçük, sadece 12 kişilikti. 2 Amerikalı, 1 Kanadalı, bir Koreli ve Etiyopya'dan gelen bir kızla bir erkek öğrenci vardı. ABCCA'nın ilkokul bölümünde çok sayıda Malavili çocuk vardı ama yerel halktan olan tek liseli öğrenci bendim. 2 yıllık okul ücreti $5,000'dı ki çoğu Malavili bu miktarı ödeyemezdi. Özellikle 5 yaşındaki çocukların benden daha iyi cümleler kurduğunu gördükten sonra başlangıçta kötü İngilizcem yüzünden biraz utanıyordum. İlk birkaç gün biraz depresiftim. Ama Blessings Shikakula adında bir Malavili olan öğretmenim beni çok teşvik etti. Bay Blessings de Dova yakınlarındaki küçük ve yoksul bir köyde büyümüş. Orada ilkokul öğretmenliği yapmış, karısı ve 4 çocuğuna bakarken neredeyse hiç para almamıştı. Kıtlık sırasında köy çok zorlanmış ve insanlar ölmüştü. Aralarında babası ile öğrencilerinden birkaçı da vardı. Ailesini doyurmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak için Malawi ordusuna katılmaya karar vererek Lilongwe'ye giden bir minibüse binmişti. Ama tam kapıdan girmek üzereyken kuzeni onu aramış, Blessings'in aylar önce ABCCA'ya yaptığı burs başvurusunun kabul edildiğini bildirmişti. 30 yaşındayken Blessings karısı ve 4 çocuğunun karşısında mezuniyet kürsüsünde gururla durmuştu. Sonra da okul onu öğretmen olarak işe almıştı. "Sadece zor olduğu için cesaretini kaybedip vazgeçme," dedi Blessings. "Bana bir bak. 30 yaşıma gelene kadar üniversiteye gitmedim. Yapmak istediğim şey ne olursa olsun, bütün kalbinle yaparsan olacaktır. Zaman içinde bağışçılarımdan gelen para, aileme daha birçok şekilde yardım etmemi sağladı. Köydeki akrabalarımın hepsinin evinin çatılarını değiştirerek demir plakalar yerleştirdim. Kardeşlerimin artık toprak zeminde ot matlar üzerinde yatmaması için şilteler, içme suyumuzu temiz tutmak için kapaklı kovalar aldım. Kış gecelerinde bizi sıcak tutacak battaniyeler, yağmurlu mevsimler için sıtma hapları ile cibinlikler aldım ve ailemdeki herkesi hem doktora hem de dişçiye gönderdim. Hayatımda hiç dişçiye gitmemiş olmama rağmen ağzımda sadece tek bir çürük diş vardı. Ve ilk kez Gilbert'e bana tüm yardımları için karşılık verme şansım oldu. Gilbert'in babası öldükten sonra ailesi parasını ödeyemediği için Gilbert okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Aldığım bağışlarla Gilbert'i, Gofrey'i ve kıtlık sırasında okulu bırakan diğer kuzenlerimden birkaçını eğitimlerine geri döndürdüm. Hatta bazı komşu çocuklarını bile. Yıllar boyunca hayalini kurduktan sonra nihayet derin bir kuyu kazmayı tamamladım ve aileme temiz içme suyu sağladım. Annem bunun kendisine her gün köy kuyusundan su taşıyarak 2 saat harcamaktan kurtardığını söyledi. Güneş enerjisiyle çalışan bir pompa sayesinde 5000 litrelik 2 su deposunu doldurup babamın tarlalarına yönlendirdim. Shepping Living Waters adında bir Amerikan şirketinden kolay kurulan borular alarak babamın 2. darı ekimini yapmasına izin verecek şekilde sulama sistemini kurdum. Deposu bir daha asla boş kalmayacak. Sondaj kuyusunun musluğu millerce çaplı bir alanda tek otomatik su sistemi, Wimbe'deki bütün kadınların ücretsiz kullanımına da açık. Her gün onlarcası tulumbadan pompalamak zorunda kalmadan, kovalarını temiz ve serin suyla doldurmak için geliyor. ABCCE tatile girdiği dönemlerde su pompalayan daha büyük bir yel değirmeni de inşa ettim. O pompa şimdi evdeki küçük kuyunun üzerinde yükseliyor ve annemin ıspanak, havuç, domates ve İrlanda patatesi yetiştirdiği bir bahçeyi suluyor. Ailem ürünleri hem yiyor hem de pazarda satıyor. Nihayet hayalimiz gerçek oldu. Ailem kıtlık sırasında inşa ettiğim küçük yel değirmeninin hayatlarını her açıdan değiştireceğini düşünmemişti ama şimdi bu değişimi cennetten gelen bir armağan gibi görüyorlar. Hafta sonlarında okuldan eve geldiğimde beni yeni bir takma isimle çağırıyorlardı. Nuh. Ailesini Tanrı'nın tufanından korumak için gemi inşa eden peygamber. Herkes Nuh'a gülmüştü ama bak neler oldu diyordu annem. Ailesini yok olmaktan kurtardı. Bizi haritaya yerleştirdin dedi babam. Artık bütün dünya burada olduğumuzu biliyor. Aralık 2007'de Noel tatilinde Tom'u ziyaret etmek ve kitabımda resimlerini gördüğüm Güney Kaliforniya'daki yel değirmenlerini kendi gözlerimle görmek için Birleşik Devletler'e gittim. Vizi almaktan biraz zorlansam da biz Afrikalıların Avrupa veya Amerika'ya gitmesi asla kolay değildir. Kış ortasında üzerimde sadece bir bluzla New York'a indim. Hava yolları şirketinin kontuarındaki kadın bana bütün bagajımı kaybettiklerini söyledi. Sizi arayacağız dedi. Nasıl arayacaklarını merak ettim. Cep telefonum bile yoktu ki. Havalimanından taksiyle ayrıldıktan sonra hakkında çok şey okuduğum Amerikan altyapısını nihayet görebildim. Her yönde 5 şeritli düzgün asfaltlı yollarda gidiyor, altından su geçmeyen köprüleri aşıyor, ardından daha fazla yol ve bina ile karşılaşıyorduk. Uzaktaki yüksek binalar çok güçlü ve yakın görünüyordu. Bu şeyleri insanın inşa ettiğine ve aralarında yürünebileceğine inanmak zordu. Tom da aşağı Manhattan'da bu binalardan birinde oturuyordu. Dairesi 36. kattaydı ve oraya nasıl çıkacağımı merak ediyordum. Biri bana asansörü gösterdi ve sadece bir düğmeye basınca 10 saniyede kata ulaşıverdim. Başımı kaldırdığımda tabanda bir ayna gördüm. Daha şimdiden kafamda bir sürü soru vardı. İçeri girdiğimde dairenin yerden tavana kadar pencerelerle çevrili olduğunu gördüm. O zamana kadar çıktığım en yüksek yer yel değirmenimin tepesiydi. Alışmam biraz zaman aldı ve o gece kanepede uyumakta zorlandım. Tom o hafta birkaç gün çalışmak zorunda olduğundan arkadaşlarından bazıları bana şehri gezdirmek için gönüllü oldu. Biri havalimanından geldiğimde beni bekleyen bir yığın sıcak tutacak giysi hazırlamıştı. Aralarında kışlık bir mont, eldivenler, atkı ve bir şapka bile vardı. Sahip olduğum her şey Afrika'da bir yerlerde kaybolduğu için özellikle minnettardım. Ertesi gün başka bir arkadaş, Monica Gillent adında ünlü bir dansçı, Manhattan'ı gezdirmek için gelip beni aldı. Metroda insanların kapılardan geçmek için kartlar kullandığını gördüm. Ne güzel bir fikirdi. Başlarımızın üzerinde dev binalarla tünellerin içinden geçerken, üzerimize yıkılmamalarına çok şaşırmıştım. Her yönde yüzlerce insanın yürüdüğü New York kaldırımları başımı döndürmüştü. New York'ta dikkatimi çeken şeylerden biri, insanların hiçbir şeye, hatta kahve içmek için oturmaya bile zamanlarının olmamasıydı. Bunun yerine yürüyerek e-posta mesajları gönderirken kahvelerini kağıt bardaklardan içiyorlardı. Bir inşaat sahasının kenarında durarak, dev vinçlerin muazzam çelik parçalarını gökyüzüne kaldırışını izledim ve Amerikalılar bu gökdelenleri bir yılda inşa ederken, 40 yıllık bağımsızlığında Malawi'nin bir köye temiz su verecek boru sistemlerini bile döşeyememesine şaşırdım. Gökyüzüne büyücü uçakları, yollara hayalet kamyonlar gönderiyoruz da evlerimize elektrik getiremiyoruz. Sürekli yetişmek için çabalıyoruz. O kadar çok zeki ve çalışkan insana rağmen hala atalarımız gibi yaşayıp ölüyoruz. Bana kalın kışlık giysiler veren nazik hanımın adı Andrea Bartello'ydu. Kocası Bill Rishi ile birlikte eğitsel oyuncaklar ve bulmacalar üreten Think Fun adında bir şirketleri vardı. Onunla ve benim yaşımdaki oğulları Sam'le Ted'de tanışmıştım. Ertesi gün Andrea ve Sam beni Manhattan'da başka bir tura çıkardılar. Bu kez helikopterlerle. Helikopterin içindeyken pilot bana kulaklık verdi ve panellere, göstergelere, anahtarlara yakın olmam için öne oturttu. Cam köpüğün içinde şehrin üzerine yükseldik. Özgürlük Anıtı'nın, Empire State binasının ve arkalarında uzun beyaz izler bırakarak nehirde ilerleyen hız teknelerinin üzerinden geçtik. Yüzümdeki sırıtışı silemiyordum. Aynı hafta Tom beni Jay Walker ve eşi Ellen'le, onlarla da konferansta tanışmıştım. Akşam yemeği yemek için Connecticut'a götürdü. Jay'in evindeki kütüphane bütün dünyada ünlüydü ve büyük mucitlerle ilgili bir müze gibiydi. Kitaplarının birçoğu yüzlerce yıllıktı ve eldeki malzemelerle yazılmıştı. Dünyanın başka yerlerinde insanların bilgilerini genişletmek için ne kadar büyük zahmetlere giriştiğinin önemli bir kanıtıydı. Bazıları mücevherlerle süslenmişti ama kütüphane kitaplardan ibaret değildi. Tavanda orijinal bir Sovyet Sputnik uydusu asılıydı. Bir rafta ilk bilgisayarların, radyoların, işlemcilerin örnekleri, hatta bir nazik Enigma şifre makinesi sergileniyordu. Ama en sevdiğim şey Thomas Edison'un yaptığı ilk ampulün modeliydi. Onu her açıdan inceledim. Bir yel değirmeniyle ışık yaratmak için ne kadar uğraştığımı biliyordum. Ama Tanrım, bu adam gerçek elektrik ışığını yaratmıştı. Üzerinde düşününce yolculuğum aslında Wimbe'deki minik bir kütüphanede başlamıştı. 3 rafı dolduran kitaplar bütün evrenim olmuştu. Ama şimdi burada dururken dünyanın gerçek büyüklüğünü ve aslında ne kadar sınırlı ulaşımım olduğunu anlıyordum. Görecek ve yapacak ne çok şey vardı. Bunları düşünmekten başım dönüyordu. Birkaç gün sonra Kaliforniya'ya uçtuk ve Noel'i Los Angeles'ta Tom'un kız kardeşi ve ailesiyle geçirdik. Pasifik Okyanusu kıyısındaki Santa Monica Limanı'na gidip sörfçüleri izledik. Venice Beach'in kaldırımlarında ağzından ateş püskürten ve cam kırıkları üzerinde yürüyen bir adamla sohbet ettim. aynı hafta ziyaret ettiğimiz San Diego Vahşi Hayvan Parkı'nda zürafalar, hipopotamlar, filler, gergedanlar, maymunlar ve daha bir sürü hayvan gördüm. Yaşadığım köyün yarım saat doğusunda Kasungu Ulusal Parkı ve birkaç saat batısında Nikotakhota Vahşi Yaşam Parkı var. Bu hayvanların birçoğu orada da dolaşıp oynuyor. Ben ikisine de hiç gitmemiştim. Bunun yerine kendi kıtamın harikalarını 10 bin mil ötedeki Amerika'da görmüştüm. Bu beni güldürmüştü. Ertesi gün erken saatte tüketici elektronik ürünleri fuarı için çölden geçerek Las Vegas'a gittik. İçerisi birçoğu güneş enerjisi gibi düşük enerjili teknoloji kullanan sayısız oyuncak ve aletle doluydu. Kulağınıza taktığınız bir Bluetooth aleti telefonunuzu güneş enerjisiyle şarj ediyordu. Asla pile ihtiyaç duymayan Free Play radyoları da vardı. O gece kilotlu kadınların bedava içki servisi yaptığı ve kumarhanelerde kucaklar dolusu ikramiyeler kazanılan Treasure Island Oteli'nde kaldık. Kumarhane katında yanıp sönen ışıklar ve makinelerden dökülen paraların şangırtıları arasında dururken nefes almayı unuttuğumu fark ettim. "Eğleniyor musun?" diye sordu Tom, gürültünün üzerinden bağırarak. "Evet," dedim sırıtarak. "Harika." Ama aslını isterseniz bütün hafta boyunca karşılaştığım her şey beynimin kaldıramayacağı kadar fazlaydı ve bu yüzden bildiğim tek yere geri çekildim. Makinemin dibinde durdum ve basamakları tek tek tırmandım. Yavaş yavaş yumuşak ağacın ayaklarımın altında gıcırdayışını dinleyerek ve güneşin tadını çıkararak. Tepeden sevdiğim ülkeme baktım. Geniş yeşil tarlaları ve tepeleri izledim. Vadiden esen tanıdık rüzgar arkamdaki bıçakları çeviriyordu. O gece yatağımda yatarken makinenin uğultusunu annemin söylediği bir ninni gibi dinleyerek hayallerimin beni uykuya sürüklemesine izin verdim. Rüyamda Malawi'yi ve hayallerinizin kalbinizden güç aldığında gerçekleşebileceği şeyleri gördüm. Amerika'daki yolculuklarım sırasında o ev hayali sık sık kendi zihnimde çekildiğim bir yerdi. Her seferinde aynıydı. Oraya her gittiğimde içimi sıcak, güzel duygular kaplıyordu. Ama Vegas'taki gecemizden bir süre sonra kendimi rüyamdaki evin neredeyse aynısına bakarken buldum. Ufuk çizgisinde uzanan dağlar, masmavi gökyüzü ve bir yemyeşil bir arazi. Ama Malawi'de değildim. Palm Spring, Kaliforniya'daydım. Tepelerde, aramdaki o boş alanda aniden millerce uzanan 6000'den fazla yel değirmeni yerden fırlamış devasa mekanik ağaçlar gibi duruyordu. Rüzgar çiftliklerinden birbirine girdiğimizde bu makinelerin gerçek boyutlarını gördüm. Bütün ölçek kavramımı yitirmiş gibiydim. Türbinlerin yuvarlak beyaz gövdeleri televizyonda gördüğüm çizgi filmlere benziyordu. O kadar genişlerdi ki ailemin bütün evini alabilirlerdi. Dışarı çıktığımda rüzgarın sesini duydum. Derin bir şekilde sanki bütün nefesimi çekip alıyordu. Başımı kaldırdığımda Tanrı'nın oyuncakları gibi yavaşça dönen 30 metre uzunluğundaki bıçakları gördüm. Bu bir rüya olmalıydı. Bu yel değirmenleri benimkinden her açıdan farklıydı. Her makinenin yüksekliği 60 metreden fazlaydı. Bıçakları da beni Amerika'ya getiren uçağın kanadından uzundu. Vintes Rüzgar Çiftliği'nin baş teknisyeni Chris Capeland beni bu makinelerden birinin karanlık içine soktu. Duvara yerleştirilmiş bir bilgisayar monitörü, voltaj çıktısından rüzgar ve pervane hızına kadar bize her türlü bilgiyi veriyordu. Rüzgar fazla güçlü eserse bilgisayarlar motorları kapatıyordu ki bu bazen güçlü rüzgarlarda koparak bıçakları havaya savuran yel değirmeninden çok farklıydı. Her türbin 12.500 volt, toplamda ise rüzgar çiftliği 600 megawatttan fazla elektrik üretiyor. Bu da yer altından geçen kablolarla Güney Kaliforniya'daki binlerce eve ulaştırılıyordu. 600 megawatt Malawi'nin tamamına yetecek kadar elektrik demekti. Hatta satılacak enerji bile oluşabilirdi. Eskom buna karşılık sadece 224 megawatt üretiyordu. O kadar uzun süredir hayalini kurduğum makineleri bu şekilde görmek inanılmaz bir duyguydu. Şimdi karşımda rüzgarla dönüyorlar, sanki başarımı selamlayıp döngümü tamamlayışımı kutluyorlardı. Kütüphane kitabındaki resimler fikri vermiş, açlık ve karanlık isteği yaratmış ve bu uzun, inanılmaz yolculuğa çıkmıştım. Orada dururken şimdi nereye yöneleceğimi merak ediyordum. Bundan sonra ne yapacağım diye düşünüyordum. Bu kadar yol açtıktan sonra geleceğimde beni neler bekliyordu? Makinelere baktım ve dağların o dönen bıçakların arasında dans eden görüntüsünü izledim. Sanki bana bir şey anlatıyor gibiydiler. O zaman karar vermek zorunda olmadığım bir şey. Önce Afrika'ya ve okuluma dönebilir, uzun süredir mahrum edildiğim hayatımı geri alabilirdim. Sonrasında kim bilir? Belki de bu makineleri inceler, onları inşa etmeyi öğrenir, sonra da Malawi'nin yeşil tarlaları arasında kendi rüzgar çiftliğimi kurardım. Belki başkalarına kendi yel değirmenlerini yapmayı öğretir, devlete dayanmak zorunda kalmadan kendi ışık ve sularını sağlamalarına yardım ederdim. Belki ikisini de yapardım. Ama ne yapmaya karar verirsem vereyim, öğrendiğim bir dersi kesinlikle uygulayacaktım. Başarmak istiyorsan yapman gereken tek şey çalışmaktır.